Ayrım 14, sayfa 144. İktidar mekanizmasında hapishaneler ve tımarhaneler. Cercheri e manicomi nel conieno del potere. M. Daramo ile söyleşi. Fransızcaya çeviren A. Gizardi. Prison et asile dans le mécanisme du pouvoir. Avanti, 78. yıl, No. 53. 3 Mart 1974, sayfa 26-27. Kitaplarınız delilik, semptom, kriz, disiplin gibi kavramların tarihsel olarak doğuşunu analiz ediyor. Cezalandırma dispozitifleri üzerine gündemdeki eser ima edilmektedir. Fakat eski Yunan sizin bilginin arkeolojisi olarak adlandırdığınız şeyi kurmak için önemli görünse bile analizlerinize antik çağdan hiç söz etmeden her zaman orta çağın sonundan başlıyorsunuz. Konudan kasten mi uzak duruyorsunuz? Birkaç yıl önce Heidegger tarzı diyebileceğim bir alışkanlık vardı. Düşüncenin veya bir bilgi dalının tarihini yapan her filozof en azından arkaik Yunan'dan yola çıkmalıydı ve özellikle öteye gitmemeliydi. Platon her şeyin kristalleşmeye başladığı dekadans olabilirdi ancak. Platon'la bir kere yerleşmiş ve burada Fransa'da Derrida tarafından yeniden başlatılmış bu metafizik kristalleşme biçimindeki tarih türü bana üzücü geliyor. Üzücü çünkü Yunan'dan sonra bir yığın eğlendirici ve ilginç şey meydana gelmiştir. Öyle ki polemik hedeflerimden biri yakın bir geçmişin arkeolojisini yapmaktır. Toplumsal yapılarımızı, ekonomimizi, düşünme tarzımızı en azından ilk Yunan sitelerinde olmuş olabileceklere benzer bir güçle bağlayan bir takım fenomenler meydana geleli bir ya da 200 yıl olmadı. Yunan'dan söz etmekten kaçındığım doğrudur. Çünkü düşünce tarihçilerinin bizi uzun süre içine kapadıkları Helenik arkaizm tuzağına düşmek istemiyorum. Pratik olarak şimdi yapabileceğimiz bir tarihimiz var, bir etnolojimiz var, bir arkeolojimiz var. Kitaplarınızda ilginç olan elbette delilik, klinik tedavi, tıbbi fakat aynı zamanda ve özellikle bu fenomenlerin altındaki felsefe. Felsefenizi doğrudan ifade etmekten kaçındığınız izlenimi veriyorsunuz adeta. Felsefenizle okur arasındaki ilişkinin doğrudan olmamasını, tam da delilik, bilimsel düşünceler gibi tikel bir nesneden geçmesini istiyor gibisiniz. Felsefeyi mahkumlar, deliler gibi başka nesnelerin altında yerleştirmeye niçin ihtiyaç duyuyorsunuz? Nesnesi olmayan felsefi söylem yoktur. Bakınız, filozoflar nesne olarak ya deneyimi, kendi deneyimlerini, bilincin doğrudan verilerini, yaşanmışı alırlar, bunlar sarih nesnelerdir, ya da düşünce nesnesi olarak varlık, uzam, zaman gibi bir şeyi yani üretilmiş, her halükarda okuldaki, üniversitedeki felsefi gelenek tarafından titizlikle korunmuş düşünme nesnelerini seçerler. Varlık, zaman, deneyim öyle kullanılmış, gündelik, tanıdık yani şeffaf hal almış nesnelerdir ki sonunda artık onları nesne olarak kabul edemez hale geliriz. Eğer bana felsefe genel olarak konuşur denirse bir filozof özel bir şeyden değil, genel olarak deneyimden söz ettiğini ileri sürdüğünde de aslında çok özel bir şeyden yani tarihsel olarak tanımlanmış kendi deneyimden fakat dönüştürdüğü ve genel bir deneyim değeri yüklediği kendi deneyimden söz ettiği cevabını veririm. Varlığı tartışmak 15. yüzyıldan beri felsefi öğretinin bakış açısı olan kapalı bir tarihsel geleneğin içinden konuşmak anlamına gelir. Bu nesneler beni sıkıyor. Binlerce harikulade, göz kamaştırıcı, eğlendirici, az bilinen nesne hakkında felsefe yapılabilir. Deliler, polis, yoksullar, bunlar üzerine niçin felsefe yapılmasın? Fransa'da politik sorun niçin beden üzerinde yoğunlaşır gözükmektedir? Roland Barthes ve Tony Duver'in yazıları ima edilmektedir. Orijinal olmaya özenmiyorum. Deliliğin tarihini yazdığımda öyle cahildim ki antipsikiyatrinin İngiltere'de zaten var olduğunu bilmiyordum. Ve böylece kendimi iş işten geçtikten sonra bir akımın içinde buldum. Şimdi bir süreden beri ceza sistemiyle ve daha genel bir biçimde batıdaki disiplinci sistemlerle ilgileniyorum. Sonunda biraz basit bir Marksizm'de söylendiği gibi siyasi iktidarın sadece ideoloji üzerinde işlemediğini fark ettim. siyasi iktidar, ideoloji üzerinde, kişilerin bilinci üzerinde etkide bulunmadan önce çok daha fiziksel olarak bedenleri üzerinde işler. Kişilere davranışlarının, tavırlarının, alışkanlıklarının, mekansal dağılımlarının, yerleşme kipliklerinin dayatılma tarzı, insanların bu fiziksel, uzamsal dağılımı bence siyasi bir beden teknolojisine aittir. Mutluydum çünkü bu konu bana hem ilginç hem de az bilinir geliyordu. Fakat ardından başkalarının da kendi tarzlarında az çok aynı düşünceye sahip olduklarını fark ettim. Yine bu yalnız bir Fransız teması değildir. Kaliforniya'da aynı yönde gidilmektedir. Grup terapisinin ve bilinç dışı söyleminin yerine başka grup terapileri geçirildi. Bunların temeli bedendir ve hedefi bilinç dışı üzerindeki baskıdan çok bizzat beden üzerinde etkide bulunan iktidar biçimleri bağlardır. Kitaplarınız önceden belirlenmiş bir alandaki uzmanlara hitap etmiyor. İçinde hiçbir hekim ya da filozofun kendini rahat hissetmeyeceği hem tarihsel hem de felsefi, bilimsel, tıbbi, edebi bir bilgiyi gerektiriyorlar. Bir anlamda kitaplarınız bütün bu alanların sınırında bir okur kitlesi yaratıyor. Ayrı bir kitle, Foucault tarzında. Bu yüzden kime hitap ediyorsunuz? Yazan herkes gibi ben de bir dil hastasıyım. Benim kişisel hastalığım, dilden iletişim kurmak için yararlanmayı bilmememdir. Dahası, yazdıklarımla sanat eserleri üretmek için gerekli ne yeteneğim ne de deham var. Bu durumda makineler diyeceğim, fakat bu çok delüzevari olur, aletler, avadanlık, silahlar üretiyorum. Kitaplarımın başkalarının kendi alanlarında istediklerini yapmalarına yarayacak bir alet bulmak için karıştırabilecekleri bir tür toolbox olmasını istiyorum. Deliliğin tarihini biraz el yordamıyla, kişisel deneyimlere dayalı bir tür lirizm içinde yazdım. Bu kitaba bağlıyım elbette, çünkü onu yazdım. Fakat aynı zamanda İngiliz antipsikiyatrisi psikiyatrlarına, Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki Zas gibi, Fransa'daki sosyologlar gibi birbirinden farklı insanlara toolbox olarak hizmet etti. Onu karıştırdılar. Kendilerine yarayan bir bölüm, bir analiz biçimi, herhangi bir şey buldular. Kelimeler ve Şeyler aslında çok okunan fakat az anlaşılan bir kitaptır. Bilim tarihçilerine ve bilim adamlarına hitap ediyordu. 2000 kişi için bir kitaptı. Çok daha fazla insan tarafından okundu. Ne kötü. Fakat Nobel ödüllü biyolojist Jacob gibi bazı bilim adamları yararlandılar. Jacob, canlının mantığını yazdı. Paris, Gallimard, 1970. Biyoloji tarihi üzerine, biyolojik söylemin işleyişi üzerine, biyolojik pratik üzerine bölümler vardı ve bana kitabımdan yararlandığını söyledi. Disipline edici sistemler üzerine yazmak istediğim küçük cildin bir eğitimcinin, bir gardiyanın, bir yargıcın, bir vicdani retçinin işine yaramasını isterim. Bir kitleye yazmıyorum, kullanıcılar için yazıyorum, okurlar için değil. Kitaplarınızın siyasi bir karakteri var ama asla siyaset üzerine değiller. Siyasetle ilişkileriniz nedir? Bana sık sık şu söylendi. Bakın garip, önceleri siyasetle asla ilgilenmiyordunuz, şimdi ilgileniyorsunuz. Doğru değil mi? Evet, doğru. Deliliğin tarihi siyasi mi? Evet, fakat şimdi. Yani deliliğin tarihi Fransa'da 1961-1962'de yayımlandığında orada sözü edilen siyasi ilgilere sahip tek bir dergi veya tek bir grup yoktu. Anlıyor musunuz? Hiçbir Marksist dergide, hiçbir sol gazetede hiçbir şey yoktu. Bunlardan tek söz edenler Barthes ve Blanchot'ydu. Her ikisi de elbette çok önemlidir. Fakat siyasetten ziyade edebiyatta. Klinik tıbbın oluşumu üzerine bir metin yazdığımda bana göre siyasi bir kitap, kimse ondan söz etmedi, gerçekten kimse. Buna karşılık Kelimeler ve Şeyler'de Marx'ın iktisadi kavramlarını Ricardo'dan aldığını söylediğimde, o zaman neler oldu? Siyasi cephe yolunu değiştirdi ve şimdi psikiyatri, kapatma, bir nüfusun tıbbileştirilmesi gibi konular siyasi sorun haline geldi. Son 10 yıl boyunca olanlardan sonra siyasi gruplar bu alanları eylemleriyle bütünleştirmek zorunda kaldılar. Ve böylece onlar ve ben birbirimize kavuştuk. Ben değiştiğim için değil, bununla hiç övünmüyorum, değişmek isterdim. Fakat bu durumda gururla söyleyebilirim ki bana doğru gelen veya daha ziyade zaten önceden kısmen siyasi olan fakat öyle olduğu bilinmeyen bu alanları istila eden siyaset oldu. Siz en radikal Fransız yazarlarından birisiniz. Bununla birlikte siz de solcu yazarların büyük bölümü gibi halkın anlamadığı bir dille konuşuyorsunuz. Deliliğin tarihi 8 saat çalışmış bir işçide rastlanamayacak bir yoğunlaşma, bir kod bilgisi, bir yatkınlık gerektiriyor. Halkı destekleyen yazarlar halktan en uzak olanlar değil mi? Yazarın siyasi eylemi açısından mesele herkes tarafından anlaşılmak değil, sözünü ettiği kişiler tarafından anlaşılmaktır. Demek istiyorum ki deliliğin tarihi psikiyatrlar, psikologlar, hasta bakıcılar, akıl hastaları tarafından okunabilir ve eğer onlar için bu kitabın bir anlamı varsa ve onları ilgilendiriyorsa o zaman öze ulaşılmış demektir. Eğer işçiler onu anlamıyorsa bu önemli değildir. Kitap Fransa'daki işçilerin durumundan söz ediyorsa önemli olurdu. Solcu yazarlar öfkelerini küçük burjuvaziden alıyorlar. Hedefleri aristokratlarınkiyle benzer. Küçümseme aynı ve hedef ortak olduğundan bu yazarlar popüler bir güvenceyle vicdanlarını rahatlatan aristokratlar gibiler. Buna karşılık siz ender olarak küçük burjuvaziye saldırıyorsunuz. Bunu isteyerek mi yapıyorsunuz? Evet, haklısınız. Entelektüellerin bu tavrını ben Baudelaire'ci geleneğe bağlıyorum. Bu her entelektüelin içindeki zübbeliktir. Tamamen iğrenç bir şeydir. Daha önemli ve daha ciddi düşmanlara saldırmaktansa küçük burjuvazinin varlık biçimlerine ve düşüncelerine saldırmak daha kolaydır. Cilt 2, sayfa 521-525, çeviren Işık Ergüden. Attika hapishanesi hakkında. Michel Foucault on Attika. A propos de la prison d'Attika. J.K. Simon'la söyleşi. Fransa'ya çeviren F. Duran Bogart. Telos, No 19. İlkbahar 1974. Sayfa 154-161. Söyleşi Nisan 1972'de Attika hapishanesine yapılan bir ziyaretin ardından banta kaydedilen bir konuşmadan yola çıkarak çevrilmiş ve düzenlenmiştir. Kısa süre önce Attika hapishanesini ziyaret ettik ve biliyorum ki dışlama, hastaların, delilerin dışlanması, bütün biçimleriyle dışlama üzerine çalışmalarınızın ötesinde bir buçuk yıldan beri Fransa'daki hapishanelerin reformuyla da ilgileniyorsunuz. Bu ziyaretlerle ilgili tepkilerinizi bilmek isterim. Sanıyorum ilk kez bir hapishaneyi ziyaret ediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Fransa'da hapishaneleri ziyaret etme hakkı yok. Bir hapishaneye ancak mahkum, gardiyan veya avukatsanız girebilirsiniz. Polis beni 12 saatten fazla hiç tutmadı. Dolayısıyla Fransız mahkumlarla gerçekten tanışma imkanım hiç olmadı. İlk kez sizin sayenizde bir hapishaneye girme imkanım oldu. Ve açıktır ki bir Fransız için Attika'yı ziyaret ürkütücü bir deneyimdir. Fransız hapishanelerine hiç girmemiş olsam da orada kalmış insanlardan çok şey dinledim. Ve buraların, iğrenç pislikteki hücrelerde mahkumların genellikle üst üste yığıldıkları köhne ve çökmüş yerler olduğunu biliyorum. Attika hiç kuşku yok ki bu tür hapishanelerden hiç değil. Attika'da beni belki her şeyden önce etkileyen şey, giriş, gözetleme kulelerine ortaçağ kulelerinin çıkma mazgallarının görünümünün verildiği, Disneyland üslubundaki bu bir tür yapay sur ve geri kalan her şeyi ezen, daha ziyade grotesk bu görünümün ardında Attika'nın dev bir makine olduğu keşfediliyor. En şaşkınlık verici olan bu makine yanı. İzleyenlere elbette en etkili ve aynı zamanda gözetlenmesi en kolay, en doğrudan olması için hesaplanmış, çok kesin yörüngeler dayatan şu tertemiz ve iyi ısıtılmış bitip tükenmez koridorlar. Evet, ve tüm bunlar dev atölyelere varıyor. Her şeyin tertemiz olduğu ve mükemmelliğe yakın gözüktüğü metalürji atölyesi gibi. Önceki gün rastladığım eski bir Attika mahkumu bana size gösterilmeye çok elverişli bu ünlü atölyelerin çok tehlikeli olduklarını, çok sayıda mahkumun orada yaralandığını söyledi. Fakat ilk bakışta edinilen izlenim basit bir fabrikadan daha fazlasının ziyaret edildiği, bir makinenin içinin ziyaret edildiğidir. Bu durumda doğal olarak insan kendine şu soruyu soruyor. Makine ne üretmektedir? Bu devasa tesisat neye yarar ve ondan çıkan nedir? büyük hapsetme makinelerine günümüze kadar çok az değişiklikle model olarak hizmet etmiş Obun ve Philadelphia hapishanelerinin tasarlandığı dönemde hapishanenin fiili olarak bir şey ürettiğine inanılıyordu. Erdemli insanlar. Fakat bugün bilinmektedir ki ve cezaevi idaresi bunun tamamen bilincindedir, hapishane bu türden hiçbir şey üretmemektedir. Hiçbir şey üretmemektedir. Sadece olağanüstü bir aldatmaca, tamamen özel bir değirmi eleme mekanizması söz konusudur. Toplum, hapishanenin kırdığı, ezdiği, fiziksel olarak elediği insanları hapishaneye yollayarak elemektedir. Bu insanlar bir kez kırıldığında hapishane onları serbest bırakarak topluma geri göndererek eler. Toplumda ise hapishanedeki yaşamları, orada maruz kaldıkları muamele, içinden çıktıkları durum, her şey toplumun onları hapse vesaire yeniden göndererek yeniden elemesi için kaçınılmaz olarak çaba gösterir. Attika bir eleme makinesidir. Bir tür dev mide, tüketen, imha eden, öğüten ve sonra dışarı kusan ve zaten elenmiş olan şeyi elemek amacıyla tüketen bir böbrektir. Hatırlarsınız, Attika'yı ziyaret ettiğimizde binanın dört kanadından ve dört koridordan söz edildi. Dört büyük koridor, A, B, C ve D. Ben yine aynı eski mahkumdan bize sözünü etmedikleri beşinci bir koridorun varlığını öğrendim, E koridoru. Bu koridorun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Bu dolambaçsız olarak makinenin makinesidir veya daha ziyade elemenin elemesidir. İkinci dereceden eleme. Psikiyatri kanadı. Makineye dahil etmeyi başaramadıkları ve makinenin kendi normlarına göre özümsemeyi beceremedikleri buraya gönderilir. Kendi mekanik süreçlerinin mahvedemedikleri bir başka mekanizmayı gerekli kılanlar. Dışlama sürecini bir tür soyut kavram olarak incelediniz ve biliyorum ki hastanelerin içi bazı kurumlarınki gibi size tanıdıktır. Attika gibi bir yeri ziyaret etmiş olmak, orada fiziksel olarak bulunmanızı kastediyorum. Dışlama süreci karşısında tavrınızda duygusal bir değişme neden oluyor mu? Yoksa ziyaret dışlama üzerine düşüncelerinizi mi güçlendirdi sadece? Hayır, daha ziyade onları sarstı. Ne olursa olsun, önceden düşündüklerimden oldukça farklı bir sorun ortaya çıktı. Değişimin tümüyle ziyaret tarafından belirlenmemiş olması mümkündür. Fakat kuşkusuz onu hızlandırdı. Bugüne kadar toplumun dışlamasını biraz soyut, bir tür genel işlev olarak düşünüyordum. Ve bu işlevi, deyim yerindeyse, toplumu oluşturan öğelerden biri olarak düşünmek hoşuma gidiyordu. Her toplum ancak üyelerinden birkaçının dışlanması koşuluyla işlev görebildiği için. Geleneksel sosyoloji, yani Durkheimcı tipteki sosyoloji sorunu şöyle koyar. Toplum, bireyler arasında bir bağlantıyı nasıl yaratabilir? Bireyler arasında kurulan ilişki biçimi, sembolik veya duygusal iletişim biçimi nedir? Toplumun bir bütünlük oluşturmasını sağlayan örgütlenme sistemi nedir? Bana gelince, ben bir anlamda bunun tersi sorunla ilgilendim. Buna ters cevapla da diyebilirsiniz. Hangi dışlama sistemi dolayısıyla, kimi eleyerek, hangi bölünmeyi yaratarak, hangi yatsıma ve inkar oyunu dolayısıyla toplum işlemeye başlayabilir? Oysa şimdi sorunu karşı terimlerle ortaya atıyorum. Hapishane, katışıksız negatif dışlama işlevlerine indirgenemeyecek kadar karmaşık bir örgütlenmedir. Bedeli, önemi onun yönetmedeki titizlik, onu aklama çabaları, tüm bunlar pozitif işlevlere sahip olduğunu belirtir gibidir. Bu durumda sorun kapitalist toplumun kendi ceza sistemine hangi rolü oynattığını, hangi hedefin araştırıldığını, tüm bu cezalandırma ve dışlama usullerinin hangi etkileri yarattığını keşfetmek haline gelir. Ekonomik süreçte nasıl bir yer işgal etmektedirler? İktidarın uygulanmasında ve korunmasında hangi önemli role sahiptirler? Sınıf çatışmasında hangi rolü oynarlar? Attika koridorlarını arşınlarken siyasi bağlama hangi noktaya kadar duyarlı kalabildiğinizi özellikle kendime soruyordum. Ben kendi açımdan salt insani yan yüzünden var olan gizli ızdırap ve baskı izlenimi yüzünden öylesine dehşete kapılmıştım ki belki de bir paradoks ama siyasi bağlamı tümüyle unuttuğum anlar oldu. Attika'dan yayılan insani ve hatta aslında fiziksel dehşet sorunu hakkında size cevap vermek benim için çok zor. Sanıyorum sizinle aynı duygu içindeydim. Ne var ki belki sizden daha az duyarlıyım veya hatta biraz katı. Bir Fransız bu uzun koridorlarda dolaştığında, ki tekrar ediyorum, temizlikleriyle insanı çarpıyorlar, biraz soğuk bir özel okula ve dini okula girdiği izlenimini edinir. Ne de olsa 19. yüzyıl lise ve kolejleri hiç de daha sevimli değillerdi. Fakat aslında tekrar düşündüğümde Attika'da bana en korkunç gelen şey merkez ile çevre arasındaki bu garip ilişkidir. Parmaklıkların ikili oyununu düşünüyorum. Hapishaneyi dışarıdan ayıranlar ve hapishanenin içinde her bir kişisel hücreyi komşusundan ayıranlar. Birinciler için parmaklıkların demirleri, hapishane teorisyenlerinin hangi argümanla bunu doğruladıklarını çok iyi biliyorum. Toplumu korumak gerekir. Toplumu bekleyen en büyük tehlikelerin araba hırsızları tarafından değil, savaşlar, açlıklar, sömürü, bunlara izin veren ve neden olan her şey tarafından temsil edildiği elbette söylenebilir. Fakat geçelim. Bu birinci parmaklıklar dizisi bir kez aşıldığında, mahkumların cemaatçi yaşama, yasaya saygı, adalet pratiğine yeniden uyumlu hale getirildikleri bir yerin bulunduğu hayal edilebilir. Bunun yerine neyle karşılaşılıyor? Mahkumların günde 10 ila 12 saat geçirdikleri yer, kendilerini evlerinde gibi hissettikleri yer. 1,5 metreye 2 metrelik, bir yanı demir parmaklıklarla tamamen kapalı, korkunç bir hayvan kafesidir. Yalnız oldukları, uyudukları ve okudukları, giyindikleri ve ihtiyaçlarını giderdikleri yer, vahşi hayvan için bir kafestir. Hapishanenin tüm ikiyüzlülüğü buradadır. Ziyarete rehberlik eden hapishane yöneticisinin içten içe güldüğünden kuşku duyuluyor. Kendisine ve bize neredeyse şunu dediği işitiliyor: bu hırsızları ve bu katilleri bize emanet ettiniz. Çünkü onları vahşi hayvanlar olarak kabul ediyorsunuz. Sizi koruyan bu parmaklıkların öte tarafından onları uysal koyunlar yapmamızı istediniz. Fakat bizim, gardiyanların, yasanın ve düzenin temsilcilerinin, sizin ahlakınızın ve ön yargılarınızın aleti olan bizlerin, sizin ricanızla onları vahşi hayvanlar olarak kabul etmememiz için hiç neden yoktur. Biz de sizin gibiyiz. Biz siziz. Ve dolayısıyla bizi onlarla birlikte kapattığınız bu kafeste, onlarla bizim aramızda, büyük hapishanenin onlarla sizin aranızda oluşturduğu dışlama ve iktidar ilişkisini yeniden kuruyoruz. Onları bize vahşi hayvan olarak gösteren sizsiniz. Biz de mesajı onlara aktarıyoruz. Ve demir parmaklıkların ardında bunu iyice öğrendiklerinde onları size geri göndereceğiz.